SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Ben Mert Balkanlı. Bugün size Sydney stüdyolarımızdan sesleniyoruz. Türkçe programı, bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahipleri olan Eora ulusunun Gamaragal halkına geçmiş ve şimdiki büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborijin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki ölümcül depremle ilgili bölümümüz var. Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Programın ikinci yarısında ise geçtiğimiz günlerde Melbourne'ün dış mahallelerinde F-35 savaş jetleri için parça üreten bir fabrikanın uğradığı saldırıyı konuşacağız. Yetkililer bunun bir terör saldırısı olduğunu söylüyor. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Mert Balkanlı. Yayınımız şimdi Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Koalisyon, Japonya'nın diplomatik notunun sızdırılmasının Avustralya Federal Polisi tarafından soruşturulmasını istiyor. Ukrayna, Rusya ile savaşı sona erdirmek üzere Amerika'ya yeni bir teklif sundu. Türkiye'de çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yeni parti içinde fikir ayrılıkları iddiası ortaya atıldı. Koalisyon, Japonya'dan sızdırıldığı iddia edilen diplomatik bir nota hakkında federal polisten soruşturma başlatmasını istedi. Bu nota, Başbakan Anthony Albanese'nin de içinde olduğu kavun tartışması olarak adlandırılan konuyla ilgili. Her şey Temmuz ayında yayınlanan bir podcast'te başladı. Başbakan Albanese konuktu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin kendisine hediye ettiği 2 adet kavundan bahsederken iki elini kavunları kavrayacak şekilde kaldırarak bir beden diliyle cevap vermişti. Avustralya ve Japonya'da medyada bu konuda çıkan haberler Tokyo'nun Canberra'ya diplomatik bir nota göndermesine yol açtı. Japonya'nın Avustralya'daki sansasyonel haberleri kınayan notasının şimdi medya kuruluşlarına sızdırıldığı bildirildi. Koalisyon bu notanın nasıl kamuoyuna yayıldığının araştırılması için federal polis soruşturması istiyor. Çalışma Bakanı Amanda Rishworth ise bunun tamamen siyasi bir oyun olduğunu söylüyor.
The AFP have got really serious issues to look into. I think it is a sad day in this country.
Federal polisin gerçekten incelemesi gereken çok ciddi konular var. Bence bu ülkede Liberal Parti'nin neredeyse pes edip bu kadar saçma konulara odaklanması üzücü bir durum diyen bakan, hükümet olarak Avustralya halkına hizmete odaklandıklarını belirtti. Federal hükümet okul öncesi eğitimcilerine yapılacak %15'lik maaş zammının kaynağını güvence altına alacak bir yasa tasarısı hazırladı. Hükümet, eğitimcilerin artan ücretlerini 2 yıl daha finanse edecek ve işletmelerden, ebeveynlerden alacakları ücretlerdeki artış miktarını sınırlamalarını isteyecek. Devlet yardımı alan anaokulu ve kreşlerin ayrıca minimum güvenlik standartlarını da karşılamaları gerekecek. Eğitim Bakanı Jason Clare, bu önlemin hem eğitimcilere hem de velilere yardımcı olmak amacıyla tasarlandığını söylüyor.
This is real cost of living support for people who do some of the most important jobs in this country.
ülkemizdeki en önemli işlerden birini yapan, çocuklarımıza bakıp onları eğitenler için gerçek bir yaşam maliyeti desteğidir. Ve sadece bu da değil, çocukları erken eğitim ve bakımında olan ülke genelindeki 1 milyondan fazla ebeveyn için de bu gerçek bir yaşam maliyeti yardımıdır. Bu maaş artışı ortalama bir ebeveynin önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık $1,500 tasarruf etmesine yardımcı olacaktır ifadesini kullandı Jason Clare. Federal koalisyon nüfus artışının konut arzıyla uyum içinde olması gerektiğini savunarak yurt dışından gelecek göçmen sayısını yılda 180 bin kişiye düşürmeyi öneriyor. Muhalefetin konut sözcüsü Andrew Bragg planı bugün ulusal basın kulübünde açıklayacak. Mayıs ayında açıklanan bütçe tahminlerine göre Avustralya'nın alacağı net göçmen sayısı 10 yılın sonuna kadar 301 binden 225 bine düşecek. Koalisyon ayrıca 2000 sayfayı aşkın olan Ulusal İnşaat Standartları Yönetmeliği yerine yapısal, yangın ve sağlık gereksinimlerini kapsayan 80 sayfalık temel bir standart getirilmesini önerecek. Muhalefet, zorunlu rampalar ve güçlendirilmiş duvarlar gibi diğer gereksinimlerin ise isteğe bağlı hale gelmesini öneriyor. Avustralya İstatistik Bürosu dün gece sayım yapmayı unutan veya herhangi bir nedenle nüfus sayımını yapamayan kişilerin para cezası ödemeden sayımlarını tamamlamak için hala biraz zamanları olduğunu belirtiyor. Nüfus sayım formunu doldurmayanlara günlük $364, bilerek yanlış cevap verenlere ise $3,640 para cezası uygulanabileceği belirtildi. Nüfus sayımının dün Avustralya'daki herkesin yanı sıra Norfolk Adası, Kokos Adaları ve Christmas Adası'ndaki ziyaretçiler ve yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere herkes tarafından tamamlanması gerekiyordu. Nüfus sayımı sözcüsü Emily Walter, sayımı tamamlamayan kişilere para cezası verilebileceğini ancak bunun nadiren gerçekleştiğini söylüyor.
Absolute goal is to make sure everyone is well supported to complete the census and that it's easy for them.
En büyük hedefimiz herkesin nüfus sayımına katılması için en iyi şekilde desteklenmesini ve bunun onlar için kolay olmasını sağlamaktır diyen Walter, eğer biri tüm bu takiplerden sonra nüfus sayımını tamamlamayı reddederse, kurum onlara formu doldurmaları gerektiğine dair yazılı bir bildirim gönderebilir ve ancak o zaman tekrar reddetmeleri durumunda para cezaları devreye girebilir diye konuştu. Bu arada yine nüfus sayımıyla ilgili olarak bir klinik psikolog, otizm ve DEP tanısının Avustralya nüfus sayımında özellikle belirtilmesi gerektiğini söyledi. Daha iyi verilerin özellikle çok kültürlü toplumlarda destek hizmetlerine erişimi iyileştirebileceğini savundu. 2026 nüfus sayımında uzun süreli sağlık sorunlarıyla ilgili sorular yer alıyor. Ancak otizm, davranış bozukluğu ve hiperaktivite için ayrı seçenekler sunulmuyor. Mindspace danışmanlıktan Dr. Queenie Wu, bazı çok kültürlü ailelerin ancak çocukları okulda önemli sorunlar yaşadıktan sonra yardım aradığını belirtiyor ve bu durumların açıkça tanımlanmasının yaftalanmayı azaltmaya ve aileleri daha erken destek aramaya teşvik etmek için yardımcı olabileceğini savunuyor. Dr. Wu, durumun kapsamına dair tam bir bilgiye sahip olmamanın kimin desteğe ihtiyacı olduğunu ve hizmetlerin nerede gerekli olduğunu anlamayı zorlaştırdığını söylüyor.
By not including ADHD and autism in the census,
DEP ve otizmi nüfus sayımına dahil etmeyerek aslında tüm tabloyu, yani kimin nerede ve nasıl olduğunu anlamak için büyük bir fırsatı kaçırıyoruz diye konuştu Dr. Wu. Ukraynalı yetkililer ülke genelinde Rus saldırılarında en az 9 kişinin öldüğünü söylerken Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Moskova'nın Kuzey Kore'den daha fazla balistik füze aldığını belirtti. Rusya'nın Kuzey Kore füzeleri kullanılarak yaptığı saldırılarda 9 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya ve Kuzey Kore yaklaşık 2 yıl önce stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı.
This is the first time in Russia's.
Rusya'nın Kuzey Kore'den takviye almadan savaş yürütemediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şimdi de kendi topraklarına ek bir Kuzey Kore birliği konuşlandırmaya hazırlanıyorlar. Düşünün bir kere, Kuzey Kore'den ek balistik füzeler aldılar diye konuştu. Bu arada Zelenski, Ukrayna'nın 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için Amerikalı müzakerecilere yeni bir ateşkes planı sunduğunu söyledi. Ancak teklifin ayrıntıları açıklanmadı. Taliban'ın Afganistan'da iktidara dönüşünün 5. yıl dönümü öncesinde Uluslararası Af Örgütü cinsiyet temelli ayrımcılığın uluslararası hukuk kapsamında tanınması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü kampanyacısı ve Afganistan aktivisti Zaki Haydari koşulların özellikle kadınlar ve çocuklar için giderek kötüleştiğini söylüyor. Afgan kadın liderler Avustralya hükümetine kadın eğitimine destek de dahil olmak üzere insani yardımı artırma çağrısında bulunmak üzere Canberra'da Uluslararası Af Örgütü ile birlikte toplantıya katıldı. Afganistan'daki kız çocuklarına çevrim içi eğitim sağlamak için çalışan kadın hakları savunucusu Parisa Sekandari eğitime getirilen kısıtlamaların yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Ona göre eğitime erişim eksikliği, Afgan kadın ve kız çocukları arasında zorla evlendirilme ve intihar oranlarının artmasına sebep oluyor.
It has been 5 years and 2.2 million girls doesn't have access to go to high school.
5 yıl geçti ve 2 milyon kız çocuğu liseye gidemiyor. Bu çok büyük bir rakam. 5 yıl öncesine bakarsak 12 yaşında bir kız öğrenci şu anda üniversitede olmalıydı. Üniversiteden mezun olmuş olmalıydı veya mezun olduktan sonra bir kariyere başlamış olmalıydı. Ama bunların hepsi yok oldu diyerek şu anda Afganistan'da yaşanan durumu ortaya koydu Sekandari. Türkiye haberlerine geçelim. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 10 Ağustos Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Mecliste oylamaya katılan 561 milletvekilinden 467'si evet oyu verdi. Oylamaya iktidar dahil pek çok partiden katılmayan ya da red oyu verenler oldu. Oylamaya katılan milletvekillerinden 87'si red oyu verdi. 7 milletvekili çekimser kalırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni parti lideri Özgür Özel oylama öncesinde evet diyeceklerini söyledi. Ancak milletvekillerine oy kullanma sürecinde kararlarında serbest bırakacaklarını açıkladı. Yeni partide 35 milletvekili evet, 54 milletvekili red oyu verdi. 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Parti içindeki bu fikir ayrılığı bölünme iddialarına yol açtı. Ancak Yeni Parti milletvekili grubu dün ortak bir açıklama yaparak genel başkanlara Özgür Özel'e desteklerini ifade ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik oylamanın ardından çerçeve yasanın Türkiye modelinin yasal zemini olduğunu söyledi. Çelik, 467 oyla kabul edilen çerçeve yasanın terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, meclisin yüksek oyla ortaya koyduğu iradenin silah bırakma ve örgütün tasfiye sürecine desteklerini gösterdiğini söyledi. Yasa, Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını tespit ve teyit edip bu karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Çerçeve yasa sadece silahlı örgüt üyelerine değil, PKK nedeniyle terör suçundan yargılanan ya da ceza alan ve yurt dışında ve cezaevinde olan isimleri de kapsıyor. Yasadan yararlanacak isimler arasında tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın olup olmadığı tartışma konusu. Bu konuda farklı açıklamalar yapıldı. Son olarak MHP'li milletvekili Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın da yasa kapsamında olduğunu ifade etti. Elazığ, Eti, Gümüş ve Doruk madencilik işçileri ödenmeyen maaş ve tazminatları için geldikleri Ankara'da gözaltına alındı. Enerji Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyen yüzü aşkın madenciye polis müdahale etti, işçiler gözaltına alındı. Açıklanan yeni verilere göre Londra'daki Heathrow Havalimanı, Avrupa'nın en işlek havalimanı unvanını İstanbul Havalimanı'na kaptırdı. Temmuz ayında Heathrow'dan 7 milyon 860 bin yolcu geçiş yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan ise aynı dönemde 8 milyon 150 bin yolcu geçti. Döviz kuruna bakacak olursak, en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 33 lira 74 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 13 derece. Sydney parçalı bulutlu 20. Melbourne'da yağış hafifliyor 15 derece. Adelaide'da yağmur etkisini azaltıyor yine 15. Perth güneşli 18. Hobart ara sıra yağışlı 14. Brisbane güneşli 24. Ve Darwin ise genellikle güneşli 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde Mert Balkanlı sizlerle birlikte olacak.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla programa devam edeceğiz. Evet sayın dinleyicilerimiz, SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara bir bakalım. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz, barış sürecinin özeti, mesaj atanlar içeri, kurşun atanlar dışarı. Gerçek barışın temeli adalettir, olmazsa olmazdır demiş. Bir başka yorum, ihtiyarlığı kabul etmiyorum ama yakında 85 yaşına gireceğim. Merak ettiğim bir konu var. Acaba gelecek 10 veya 15 yıl sonra SBS Türkçe yayınlarını robotlar mı yapacak diye sormuş Necdet Çimenli Bey. Bunu biz de bilmiyoruz Necdet Bey. Yıllar zaman gösterecek açıkçası. Bir başka dinleyicimiz İngilizce olarak paylaşmış. Bondi Harry Bey. Merhaba SBS demiş. Türkiye NATO'nun önemli bir gücü. Şimdi de Mekke ittifakına katıldı. Böylece bölgenin yeni süper gücü olacak demiş Bondi Harry Bey. Sırada Kolombiya'daki deprem haberimiz var. Kolombiya'nın batısında 7.4 büyüklüğünde ölümcül bir deprem meydana geldi. Ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kolombiya'nın batısını vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, ülke genelinde en az 111 kişinin öldüğünü ve 1600'den fazla binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını, birçok kişinin hala enkaz altında mahsur kalmış olabileceğinden endişe edildiğini belirtiyor. Kolombiya'nın batısını vuran güçlü depremin ardından ülkenin 3. büyük şehri Cali'de çöken bir binanın enkazında hayatta kalanlar aranıyor. Yakınlarda bulunan bir gönüllü grup enkaz yığınını temizlemek için çalışıyor. Paramedik Yuri Bedoya, acil durum personelinin enkaz altında kalan insanları aramak için yoğun çaba sarf ettiğini ve durumun kritik olmaya devam ettiğini söylüyor.
The situation is delicate because there are still people trapped. There are about 4 people trapped.
Durum hassas. Çünkü hala mahsur kalan insanlar var diyen Bedoya, bu binada yaklaşık 4 kişi mahsur kaldı. Birini zaten çıkardılar, bir diğerini çıkarmak üzereler ve sonra diğer 2 kişiyi daha çıkaracaklar diye konuşuyor. Yetkililer, 7.4 büyüklüğündeki depremin en az 111 kişinin ölümüne neden olduğunu ve Kolombiya'nın batısındaki Pereira, Quibdó, Cali ve Manizales gibi birçok şehirde 1600 binanın hasar gördüğünü veya çöktüğünü bildiriyor. Cali sakini Sandra, deprem anını anlatıyor.
When the earthquake started, it was already very strong. It seemed like it was not going to end. Thank God we were fine when it ended. But it was really long.
Deprem başladığında zaten çok şiddetliydi. Sanki hiç bitmeyecek gibiydi diyen Sandra, şükürler olsun ki bittiğinde iyiydik ve gerçekten uzun ve şiddetliydi. Her şey yıkıldı, her şey çatladı. Aşağıya indiğimizde yanımızdaki bina tamamen çökmüştü ifadelerini kullanıyor. Depremin merkez üssü, başkent Bogota'nın yaklaşık 400 kilometre batısında bulunan San Jose del Palmar yakınlarındaydı. Deprem başkente ve komşu Ekvador ve Panama'da hissedildi, buralarda minimal hasar bildirildi. İçerik yaratıcısı Jose Gallego, deprem sırasında Pereira kentindeki Macasina Uluslararası Havalimanı'da yaşanan panik anlarını yakaladı. World Vision, Kolombiya sözcüsü Barbara Mello, kahve yetiştirilen bölgelerdeki toplulukların yüksek yoksulluk seviyeleri nedeniyle savunmasız olduğunu söylüyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Alberto de Espriella, kurtarma çalışmaları için fon sağlanmasını hızlandırmak amacıyla ulusal acil durumu ilan etti. Espriella hükümetinin etkilenen topluluklara yardım etmek ve hayatta kalanları aramak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor.
We will not leave them on their own. They are in our hearts and we will reach out to them with unwavering determination. The national government continues to deploy.
Onları yalnız bırakmayacağız, kalplerimizdeler ve sarsılmaz bir kararlılıkla onlara ulaşacağız diyen Espriella, ulusal hükümet, canları korumak, etkilenen topluluklara yardım etmek ve ihtiyaç duyulan her bölgeye yardım ulaştırmak için tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyor ifadelerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya'nın kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak için 22 milyon Avustralya doları yardım göndereceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Sözcüsü Farkan Hak, Birleşmiş Milletler'in de durumu yakından izlediğini ve yardıma hazır olduğunu söylüyor.
We are monitoring the developments following the 7.4 magnitude earthquake that struck Colombia this morning. Connectivity in rural areas.
Bu sabah Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz diyen Hak, kırsal bölgelerde bağlantı sınırlı hale geldi. Hükümet ihtiyati tahliyeleri başlattı ve hasar ve kayıp değerlendirme çalışmalarını yürütüyor diye konuşuyor. Venezuela'da insani yardım ve kurtarma desteği teklif etti. Ülkenin geçici cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın Uluslararası Kurtarma Tugayı'nın üyelerini arama çalışmalarına yardımcı olmak üzere görevlendirdiğini söylüyor. Ayrıca Venezuela'nın batı eyaletlerindeki ek kurtarma ekiplerinin de konuşlandırılmaya hazır olduğunu belirtiyor. Kolombiya'daki umutsuz sahneler sadece birkaç hafta önce Venezuela'yı vuran ve 6300'den fazla kişinin ölümüne neden olan yıkıcı iki depremin ardından yaşananları anımsatıyor. Rodriguez, Venezuela kendini toparlanma sürecini sürdürürken kalplerinin Kolombiya ile birlikte olduğunu söylüyor.
We know how painful this can be, and from here we extend our condolences to the families who have lost loved ones and friends. The condolences of the people.
Bunun ne kadar acı verici olabileceğini biliyoruz diyen Rodriguez, buradan sevdiklerini ve arkadaşlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimizi, Venezuela halkının başsağlığı dileklerini ve en derin dayanışmamızı iletiyoruz. Yalnız değilsiniz. Latin Amerika, Karayipler ve dünyanın halkları, kardeş ülkemiz Kolombiya ile beraber diye konuşuyor. Sayın dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Tekrar merhaba sayın dinleyicilerimiz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 2.28'i gösteriyor. Şimdi sizden gelen yeni mesajlar var. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, PKK'nın silah bırakıp teslim olması ve meclis oylamasıyla beraber dünya lideri Başkan Erdoğan, Türkiye bekası için zafer kazanmıştır. Kendisini bir kez daha kutluyoruz demiş. Kaya Rumuzlu dinleyicimiz, bu anlaşma ikinci serv gibi demiş. Bu Mekke anlaşmasını ithafen sanırım. Adamlar hala orta çağı yaşıyor. Birileri ölene kadar iktidarda kalmak istiyor demiş. Hadi yayınlayın bunu diye de eklemiş. Kaya Rumuzlu dinleyicimiz. İstanbul Havalimanı dünya rekoruna koşuyor. 1500 uçakla 300 bin yolcuyla Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor. İstanbul'umuzu tebrik etmenin gururunu yaşamak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır demiş bir dinleyicimiz. Maalesef kendisinin ismini yazmamış. Şimdi bir bölümümüz var. Necat Başar hazırladı. Avustralya'da başkasının bahçesinde veya evinin önünde yetişen meyve ve sebze bitkilerinden almadan önce bir düşünün. Genelde bunları almadan önce izin almanız gerekiyor.
Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Avustralya'da bir mahallede dolaşırken köri yapraklarından limonlara, domateslerden çeşitli baharat bitkilerine kadar her türlü meyve, sebze ve baharat bitkisinin yetiştiğini fark edebilirsiniz. Peki başkasının bahçesinde veya evinin önünde yol kenarında yetişen ürünleri toplayabiliyor musunuz? Merhaba Avustralya'nın bu bölümünde nelerin izinli, nelerin yasak olduğunu ve toplum bahçelerinin taze ürün yetiştirip paylaşmak için nasıl alternatif bir yol sunduğunu öğreneceksiniz. Birçok Avustralya mahallesinde meyve ağaçlarıyla karşılaşırsınız, ancak meyveye ulaşmanın kolay olması onu alabileceğiniz anlamına gelmez. Fremantle Belediyesi Toplum Güvenliği Ekibinin Başkanı Jared Duggan'ın açıkladığı gibi birinin bahçesinden ürün almak hırsızlık olarak değerlendirilebilir.
It actually isn't lawful to go onto anybody's property without their permission, so no, you wouldn't be able to.
Birinin izni olmadan mülküne girmek yasa dışıdır. Yani hayır, birinin arazisine öylesine girip mülkünden herhangi bir şey alamazsınız, çünkü bu hırsızlık olarak değerlendirilebilir diyor.
With the Verge, again, this actually isn't lawful to take anything from either. I know it's council land, but you actually.
Ürünler birinin özel mülkünde yetişiyorsa, almadan önce daima mülk sahibinden veya orada yaşayan kişiden izin almalısınız. Yine yol kenarı konusunda aslında buradan da herhangi bir şey almak yasal değil. Biliyorum orası belediye arazisi, ama yol kenarından herhangi bir şey almak için izin almanız gerekiyor. O mülkte yaşayan ya da mülkün sahibi olan kişiden izin almanız gerekiyor. İzin belediyeden değil, aslında o kişiden alınır diyor. Birinin evinin önünde, yol kenarında veya yeşil şeritte yetişen ürünler görürseniz, Duggan'ın da açıkladığı gibi önce izin istemeniz en iyisidir.
You're always going to need permission now. You can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note. And if you do,
her zaman izin almanız gerekecek. Bunu ya kapıyı çalarak ya da kibarca bir not bırakarak yapabilirsiniz. İzin alırsanız ne kadar alabileceğinizi de sormak kesinlikle iyi bir fikir. Ayrıca o bitkiye zarar vermemek için elinizden geleni yaptığınızdan da emin olmalısınız diyor. Mülk sahipleri izin istemenizi takdir eder ve çoğu durumda ürünlerini paylaşmaktan da memnuniyet duyarlar. Fazla ürünü olan ev sahipleri de genellikle yoldan geçenlerin alması için bir kısmını dışarı bırakır.
An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free.
Aklıma gelen bir örnek, sokakta yürürken yol kenarında üzerinde ücretsiz free yazan küçük bir karton kutu görebilirsiniz. Bu kutu limonlarla dolu olabilir ve bu ürünleri ücretsiz bir şekilde alabileceğinizin açık bir işaretidir. Bu durumda izin almanıza gerek kalmaz diyor. Perth'ün Nedlands Balneosu'nda yaşayan Andrea Shuba düzenli olarak bunu yapıyor. Arka bahçesinde bol miktarda meyve veren eski bir limon ağacı var.
Unfortunately, I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can.
Maalesef tüm bu meyveleri tek başıma tüketemiyorum. Bu yüzden elimden geldiğince topladım. Bir kutuya koyup posta kutusunun yanına bıraktım ki insanlar gelip kendileri alsınlar. Birinin çitimi aşıp kendi başına alması yerine meyveleri bu şekilde dağıtmayı tercih ediyorum. Bölgemizde çok güçlü bir toplum ruhu var. Bu yüzden ben de fazlası olan bir şeyi paylaşarak topluma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum, diyor. Avustralya'da bir mülkün dışındaki yol kenarı veya yeşil şerit genellikle yerel belediye tarafından yönetilen bir kamu arazisidir. Buna rağmen yerel yönetim kanunları genellikle bitişik mülkün sahibi veya kiracısından çim biçme gibi rutin bakım işlerini takip etmesini ister. Evinizin önündeki kaldırımdaki kenar şeridinde bitki yetiştirip yetiştirmeyeceğiniz, Duggan'ın da açıkladığı gibi yerel belediye yönetmeliğine bağlıdır.
This actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The city of Fremantle.
Bu aslında belediyeden belediyeye de değişir. Bazıları izin verirken bazıları tamamen yasaklayabilir. Özellikle Fremantle şeridinde yenilenebilir bitkilere izin veriyoruz ancak boyut ve tür konusunda kısıtlamalarımız var. Bu nedenle en iyi tavsiyem kaldırımdaki yeşil şerit hakkında herhangi bir plan yapmadan veya bir şey yapmadan önce her zaman yerel belediyenize danışmanızdır, diyor. Kendi ürünlerinizi yetiştirmek istiyorsanız ancak bir apartman dairesinde ya da sınırlı alana sahip başka bir yerde yaşıyorsanız yerel bir toplum bahçesine katılmayı düşünebilirsiniz. Sydney'deki Hurstville Toplum Bahçesi ortak bahçecilik alanı ve bireysel bahçıvanlar için 30'dan fazla parsel barındırıyor. Buraya üye olan Sofia Carvajal şöyle açıklıyor.
It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years.
Özellikle yeni başlayanlar için bu işi yıllardır yapan insanlardan öğrenmek harika bir yol. Meyve ve sebze ekimi konusunda çok şey öğreniyorsunuz. Ama sadece bu da değil. Aynı zamanda bir grup olarak nasıl işbirliği yapılacağını da öğreniyorsunuz. Ki bu gerçekten çok önemli. Her toplum bahçesinin kendine özgü kuralları var. Ancak bu bahçelerin çoğunda gönüllülerin birkaç hafta boyunca gelip işlerin nasıl yürüdüğünü gözlemledikleri bir tür program bulunuyor. Ben de aynı süreci yaşadım ve bu gerçekten hayatımı değiştirdi, diyor. Toplum bahçesine katılanlar toprak ve kompostlama hakkında da bilgi ediniyor. Hangi bitkileri yetiştirecekleri ve onlara nasıl bakacaklarını öğreniyorlar.
In our community garden, if it's available, you get a plot. If not, you work on other people's plots.
Toplum bahçemizde boş yer varsa bir arsa alırsınız. Yoksa bir arsa boşalana kadar başkalarının arazilerinde çalışabilirsiniz. Böylece kendi yiyeceğinizde yetiştirirsiniz. Her toplum bahçesi farklı işler. Ama bence hepsinin ortak noktası önce bir öğrenme süreci geçirmeniz, ardından bir şeyler ekebilmeniz ve sonunda eve bir şeyler götürebilmenizdir, diyor. Herkes bir toplum bahçesinin üyesi olabilir. Her tesisin işleyişi birbirinden farklı. Genellikle katılımcıların yanlarında bir şey getirmelerine gerek kalmaz. Çünkü tüm alet edevat burada bulunur.
It's fresh air, it's fresh local food. You can get some gentle exercise while you're there.
Temiz hava, taze, yerel gıda. Oradayken hafif bir egzersiz de yapabilirsiniz. Toplum bahçeleri ana vatanınızda yetişen ama alışveriş merkezlerinde bulamadığınız her şeyi yetiştirmek için de harika bir yol. Yani yıllardır bunu yapan insanlardan çok şey öğrendim. Hiçbir şey bilmezken daha sonra eve götürüp akşam yemeğinde pişirdiğim tüm bu şeyleri yetiştirmeyi öğrendim, diyor. Carvajal'ın da açıkladığı gibi sebze yetiştirme imkanının yanı sıra birçok toplum bahçesi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Things like if you have kids, you can be part of reading books in the garden. You can be part of scavenger.
Örneğin çocuklarınız varsa bahçede kitap okuma etkinliklerine katılabiliyorlar. Hazine avı gibi etkinliklere de katılabilirsiniz. Mesela hangi bitkinin muz yetiştirebileceğini bulmaya çalışabilirsiniz. Her yaştan insan için çok sayıda programımız var ve nörolojik farklılıkları olan toplumlardan gelip kendilerine ait bir arsa alabilmelerini sağlayan bir programımız da var. Bu çok sakinleştirici bir deneyim. Sıfır atık, kompostlama ve permakültürle ilgili programlarımız da var. İşte toplum bahçelerinin önemi tam da bu. Birlik yaratma açısından gerçekten çok kapsamlı bir faaliyet, diyor. Yani nerede yaşıyor olursanız olun, kendi ürünlerinizi yetiştirme fırsatınız var. Ayrıca hiçbir zaman unutmayın, birinin bahçesinde veya yol kenarında yetişen ürünler görürseniz, almadan önce mutlaka izin isteyin.
SBS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
Şimdi sırada Ulusal Engellilik Sigorta Programı üzerine bir bölümümüz var. NDIS yani Ulusal Engellilik Sigorta Programı'ndaki reformların parlamentodan geçmesinden önce federal hükümete bazı uyarılar yapılıyor. Bu bölüm yayına Nejat Başar hazırladı.
Engelli hakları savunucuları federal hükümetin önerdiği Ulusal Engellilik Sigorta Programı'ndaki reformlar hakkında önümüzdeki günlerde yapılacak parlamento oylaması öncesinde yeniden düşünmesi için hükümete sesleniyor. Dolandırıcılık ve harcamaları önlemeyi amaçlayan federal hükümetin önerdiği reformlar NDIS harcamalarını ve katılımını önemli ölçüde azaltacak. Hak savunucuları ise bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Federal hükümet önümüzdeki iki hafta içinde Ulusal Engellilik Sigorta Programı'nda değişiklikleri parlamentodan geçirmeyi hedefliyor. NDIS'e giden kamu fonlarındaki artışı dizginlemeyi amaçlayan kesintiler, programdan yaklaşık 160 bin katılımcının çıkarılmasına ve 4 yıl içinde program bütçesinden yaklaşık 37.8 milyar doların kesilmesine yol açacak. NDIS Bakanı Mark Butler'a göre bu değişiklikler NDIS'in ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli.
Every week that we wait or every week that other parties delay consideration of this legislation in the Senate.
Beklediğimiz her hafta ya da diğer partilerin Senato'da bu yasa tasarısının görüşülmesini ertelediği her hafta NDIS katılımcılarına gitmesi gereken paranın dolandırıcılık ya da diğer yolsuzluklara aktarıldığı bir hafta daha demektir. Bu nedenle NDIS'i tekrar rayına oturtmak, programda var olduğunu bildiğimiz dolandırıcılık sorunlarıyla mücadele etmek için bazı uygunluk kurallarını netleştirmek ve bu programı tekrar rayına oturtup uzun vadede güvence altına almak amacıyla bu yasayı kabul etmeliyiz diyor. Reformlarla ilgili Senato soruşturmasının bulgularının Cuma günü açıklanacak olması nedeniyle savunucular acil değişiklikler yapılması çağrısında bulunuyor. Engelli destek hizmet sağlayıcısı Aruma'nın genel müdürü Martin Leverty, NDIS mimarlarından biriydi. Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada programın Avustralya'nın yaşlı bakımı sektörüne benzer bir ulusal müfettişe ihtiyacı olduğunu belirtti.
To be able to point out those systems flaws, to recommend to government where improvements are required. And as we go through this reform agenda,
bu sistemdeki kusurları ortaya koyabilmek, hükümete hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğini önerebilmek gerekiyor. Bu reform gündemini ilerletirken çok daha önce uygulanması gereken bu değişiklikleri yönetebilmek lazım. Hükümetin bugün burada dile getirilen endişeleri daha iyi karşılayabilmesi için parlamentoya sunulan yasayı değiştirmeye istekli olması durumunda NDIS'in maliyet patlamasının nihayet çözme fırsatı doğacak. Aksi takdirde sadece yerinde saymış olacağız diyor. ABC radyosuna konuşan Mark Butler ise bu öneriye ikna olmadığını söylüyor.
There are a lot of different committees and bodies that oversight the NDIS, so I'd have to be.
NDIS'i denetleyen pek çok farklı komite ve kurum var. Dolayısıyla bir başkasının, başka bir bürokrasi katmanının gerçek bir amaca hizmet edeceğine ikna olmam gerekiyor. Bu, NDIS'in sahip olduğu kadar çok sayıda yasal güvenceye sahip olmayan yaşlı bakımı durumundan çok farklı diyor. Hak savunucuları ayrıca kesintilerin binlerce kadını krize sürükleyebileceğini ve şiddet gören kadınların desteğe erişimini daha da zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Avustralya Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Sophie Cosworth, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada kesintilerin kadınlar üzerindeki etkilerinin yeterince dikkate alınmadığını söyledi.
This bill would allow the agency to suspend a person's supports if they aren't contactable, without properly considering risk or safety.
Bu yasa tasarısı risk veya güvenlik hususlarını gerektiği gibi dikkate almadan bir kişiye ulaşılamaması durumunda kurumun o kişiye sağlanan destekleri askıya almasını olanak tanıyacak. Oysa şiddet gören bir kadına telefonunu değiştirmiş olması, evinden kaçmış olması ya da bir güvenlik planı kapsamında güvenli bir barınma yerine yerleşmiş olması nedeniyle ulaşılamayabilir. Desteklerin kesilmesi onun güvenli kalması için ihtiyaç duyduğu imkanları ortadan kaldırabilir. sosyal ve toplumsal katılım için sağlanan desteği %50 oranında kesme etkisini bir düşünelim. Hükümet bunun katılımcıların sağlığı ve güvenliğini etkilemeyeceğini düşünüyor. Oysa engelli kadınlar için bu kesinlikle doğru değil. 15 yaş üstü kadınların yarısından fazlası fiziksel veya cinsel şiddet yaşamıştır diyor. Sophie Cosworth, şiddetle ilgili endişelerin yanı sıra bu değişikliklerin kadınların büyük çoğunluğunu oluşturduğu bakım sektörü üzerinde de derin etkileri olacağını belirtiyor.
We also know that the bill will increase unpaid care and push more women out of the labor market.
Ayrıca bu yasa tasarısının ücretsiz bakım yükünü arttıracağını ve daha fazla kadını iş gücü piyasasından uzaklaştıracağını da biliyoruz. Engelli kadınlar hali hazırda erkeklerden daha az kazanıyor. Bunun en büyük nedeni bu ülkede ücretsiz bakım hizmetlerinin büyük çoğunluğunu kadınların üstlenmesi ve birincil bakım verenlerin %40'ından fazlasının kendilerinin de engelli olması. NDIS'in maliyetlerinden çok bahsediyoruz ancak bu maliyetin neyi mümkün kıldığı, neyi telafi ettiği ve boşlukları dolduran ücretsiz bakımın maliyetlerinden pek söz etmiyoruz diyor. Önerilen değişiklikler henüz yasalaşmadı. Federal hükümetin bu önlemleri geçirebilmesi için Senato'da desteğe ihtiyacı var. Muhalefet lideri Angus Taylor, koalisyonun programın reformu konusunda İşçi Partisi ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
We want to work with Labor to make sure that the NDIS is sustainable. And right now,
NDIS'in sürdürülebilir olmasını sağlamak için İşçi Partisi ile işbirliği yapmak istiyoruz. Şu anda program sürdürülebilir değil. Bu çok önemli bir program ancak aynı zamanda sürdürülebilir olmalı ve harcamaları, enflasyonu ve faiz oranlarını arttırmayan bir bütçenin parçası olmalıdır diyor. Martin Laverty, reform önerilerinin hükümetin NDIS ile ilgili sorunları çözmeye yönelik ilk girişim olmadığını belirtiyor. Ancak ciddi değişiklikler yapılmazsa bu girişimlerin yine başarısız olacağına inanıyor.
The third attempt is before the Parliament this week. A Senate inquiry will report Friday. It will and should propose amendments.
Üçüncü girişim bu hafta parlamentonun gündeminde. Senato Soruşturma Komisyonu Cuma günü raporunu yayınlayacak. Tasarıyı iyileştirmek için değişiklikler önerecek ve önermelidir de. Çünkü bu yasada hoşnutsuzluk yaratacak pek çok husus var. Parlamentoya sunulacak tasarıda iyileştirme yapılabilecek alanlar var ve hükümeti bu ve diğer alanlarda harekete geçmeye çağırıyorum. Ancak aynı zamanda şunu da kabul ediyoruz. Gelecekte bir NDIS'e sahip olmak istiyorsak, yıllar sonra belirsiz bir hükümetin bunu değiştirmesi yerine, bugün empati kurabilen bir hükümetin tasarıyı değiştirmesi çok daha iyi diyor.
Sayın dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Yeniden merhaba sayın dinleyicilerimiz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Mert Balkanlı. Geçtiğimiz günlerde Melbourne'ün dış mahallelerinde F-35 savaş jetleri için parça üreten bir fabrika saldırıya uğradı. Emniyet güçleri saldırganların Filistin'e destek verdiklerini ifade ettiklerini ve tesisin savunma tedarik zincirleriyle olan bağlantıları nedeniyle hedef alındığını iddia ediyor.
Emniyet yetkilileri Victoria eyaletindeki bir üretici firmaya yönelik saldırıyı soruşturuyor ve bu saldırının anarşist ve devrimci ideolojilere sahip aşırı solcu militanlar tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor. Victoria Eyaleti Terörle Mücadele Ortak Ekibi yani JCTT geçen yıl Temmuz ayında bir sabah Loewit Teknoloji isimli firmayı hedef aldığı iddia edilen şüphelilerin yeni görüntülerini yayınladı. Avustralya Federal Polis müfettişlerinden Anthony Hall söz konusu saldırının ciddi olduğunu ve bilgi sahibi olanların derhal yetkililere başvurması gerektiğini söyledi.
The JCTT clearly has some information about these alleged defenders and we're focused on identifying who they are.
Victoria Eyaleti Terörle Mücadele Ortak Ekibi bu şüpheliler hakkında açıkça bazı bilgilere sahip ve kim olduklarını tespit etmeye odaklanmış durumdayız. her an suçlanan grubun kapısını çalabiliriz. Bu durumun onları tedirgin ettiğini biliyoruz ki zaten öyle olmalı. Onları mahkeme önüne çıkarmaya kararlıyız ifadesini kullandı AFP yetkilisi. JCTT, ismi açıklanmayan bu grubun üyelerinin Greensboro banliyosundaki işletmeye zarar verdiğini, mülkteki birçok aracı ateşe verdiğini ve daha sonra bunu internette paylaştığını iddia ediyor. Lovett Technologies, Lockheed Martin F-35 savaş uçakları için parça üretiyor. İsrail'in Gazze şeridini bombalarken F-35 uçaklarını kullanması nedeniyle Avustralya'nın bu uçakların imalatına parça üreterek dahil olmuş olması tartışma yaratmıştı. Yetkililer şüphelilerin Filistin'e destek verdiklerini ifade ettiklerini ve Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin F-35 tedarik zincirinde oynadığı rol nedeniyle Lovett Technologies'i hedef aldıklarını iddia ettiklerini belirtiyor. Müfettiş Anthony Hall, şüphelilerin cezasının çok ağır olabileceğini söylüyor.
We cannot overstate the seriousness of this terror-related crime and the AFP together with our partners.
Bu terörle ilgili suçun ciddiyetini ne kadar vurgulasak azdır diyen müfettiş, Avustralya Federal Polisi'nin toplumda korku yaratmayı amaçlayan aşırı ideolojilerden kaynaklanan terör eylemlerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Victoria Polisi, ASIO ve Avustralya Federal Polisi'nden oluşan JCTT ekibinin yaptığı açıklamaya göre ceza kanunu uyarınca terör suçlarından bir mahkumiyet müebbet hapis cezasıyla sonuçlanabilir. JCTT ayrıca grubun üyelerinin Avustralya hükümetine karşı olduklarını dile getirdiklerini söyledi ve grubun halka Lovett Technologies'teki araçlara zarar vermek için kullandıkları cihazın benzerini nasıl yapabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını iddia etti. Victoria Polisi'nden Başkomiser Anthony Wheatfield, fabrikaya yapılan bu saldırının aslında daha büyük bir topluluğu ciddi tehlikeye atma potansiyeli taşıdığını söyledi.
Fire in particular is a very dangerous method of committing crimes of this nature.
Özellikle yangın çıkarmak bu tür suçları işlemek için çok tehlikeli bir yöntemdir. Bu yöntem sadece suçu işleyen kişiler için değil, komşu evler ve iş yerleri için de tehlikelidir. Bu tür faaliyetleri ve bunların daha geniş toplumu maruz bıraktığı tehlikeyi kınıyoruz diye konuştu Wheatfield. Victoria Polis Kuvvetlerinden Anthony Wheatfield, siyasi ve toplumsal görüşleri ifade etmek için şiddet içeren veya tehlikeli yöntemlerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
Everyone has the right to do their business as they wish to do so.
Herkesin işini istediği gibi yürütme hakkı vardır diyen başkomiser ve bazı saldırılar, özellikle de bu tür saldırılar siyasi ya da toplumsal bir amaç uğruna gerçekleştirildiğinde hangi gerekçeyle yapılmış olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilemez ifadesini kullandı.
Evet sayın dinleyicilerimiz, sizden iki yeni mesaj daha geldi. Bondi Harry Bey yeniden İngilizce yazmış mesajını. Türkiye'de terörizmin bitmesinin nedeni Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olduğundan dolayı demiş. Bir başka dinleyicimiz, Gezi olaylarında Atatürk posteriyle APO posterlerini yan yana tutup her evden DEM Partisi'ne oy isteyen, yurtta barış, dünyada barış diyerek bizi kandıran kesim, çerçeve yasaya karşı çıkıp barış istemuzukçu oldular. Reis sizinle kedinin fareyle oynaması gibi oynuyor demiş. Reis kelimesini büyük harflerle yazmış Ali D. Rumuzlu dinleyicimiz. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Günün önemli haber başlıklarını yeniden hatırlatalım. Koalisyon, Japonya'nın diplomatik notasının sızdırılması ile ilgili olarak federal polis soruşturması talep ediyor. Ukrayna, Rusya ile savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sundu. Türkiye'de çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından yeni parti içinde fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Sayın dinleyicilerimiz,
Bir sonraki yayınımız yarın, yani 13 Ağustos Perşembe günü saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Duman'dan bir parçayla veda ediyoruz. Elinde saz, yeter canıma.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.